Ayrım 26, sayfa 263. Saldırganlık. Mini çekmeye karşı savaş. Teşhircinin kendisini teşhir ettiği gibi kadınlarda şok etkisi yaratma umudunun örneklediği gibi yer fıstığını sallamak yalnızca narsist değil, aynı zamanda saldırgan bir davranıştır. Erkeklerin saldırganlıklarını neden cinselleştirdiklerini 6. bölümde anlatmıştım. Ama bir danışanımın evlilik terapisi sırasında karısına anlattığı rüyadan kalkarak hızlı bir hatırlatma yapalım. Bir uzay gemisi tarafından kaçırılıyordum ve bu bir uzaylının beyin yıkamanın bir parçası olarak menimi çekmesi dışında klasik bir uzaylılar tarafından kaçırılma senaryosuydu. Tuhaf olan tek şey rüyamın sonunda uzaylının sen olduğunu anlamamdı. Çelişkili bir biçimde pek çok eğitimli ve ince erkek kadınları olan cinsel ilgilerinde saldırgan, hatta düşmanca bir bileşen olduğunu görmekte zorlanırlar. Bunu inkar ederken düzmek ya da becermek yerine sevişmekten söz etmeyi tercih ederler. Avukat olan bir danışanım, sizin basit, ilham vermeyen ama çekici bombalarınız dediği bir dizi kızla birlikte olmuştu. Ona kadınlara karşı olan düşmanlığını göstermeye çalıştığımda, Dr. Gretsch, bunun önceden düşünülmüş düşmanca bir davranış olduğunu söylemek zor. Belki de farkında olmadan yapılmış bir saygısızlığı veya böyle bir sınır ihlalini kastediyordunuz. Ama kesinlikle kasıtlı bir düşmanlığı değil. Hayır, ben bilinçsiz bile olsa kasıtlı bir düşmanlıktan söz etmiştim. Kasıtlıydı. Çünkü bu düşmanlık en azından erkeklerin kafasında beni çeken tehlikeli uzaylılardan korunmayı sağlayan bir savunma stratejisinin parçasıdır. Evlendikten kısa bir süre sonra kocası işten çıkarılmış olan bir kadın danışanım bu cinsel dinamiğe iyi bir örnektir. Karı koca erkek işini kaybettikten birkaç hafta sonra başka bir çiftle beraber yemeğe çıkmıştı. Yemek sırasında kadın öylesine kocasının işten çıkarıldığını, sıra hesabı ödemeye geldiğinde de parasal konulara dikkatli davranmaları gerektiğini söylemişti. Gecenin sonunda eve geldiklerinde danışanımın bana sevgi dolu ve nazik bir insan olarak tarif ettiği kocası iş durumundan duyduğu utancı dile getirmişti. Harcadığımız her kuruşu düşünmek zorunda kalmak beni üzüyor. Keşke evi daha iyi geçindirebilen biri olsaydım demişti. Danışanım da onu yakında tekrar ayakları üzerinde duracağı ve her şeyin yoluna gireceği konusunda ikna etmişti. Ama kocasının söyleyemediği, çünkü aslında bunu bilmiyordu, başkalarının önünde onu güçsüz gösterdiği ve küçük düşürdüğü için karısına çok kızgın olduğuydu. Bunu ertesi sabah yatakta aralarında olanları anlamaya çalışmak için konuşurlarken, aslında ciddi ciddi kavga ederken fark etmişti. Genellikle her pazar sabahı yaptıkları gibi o sabah da sevişmeye başlamışlardı. Ama sonra ön sevişmenin ortasında kocası heyecanla fırlamış ve danışanının üstüne oturup "Seks hayatımız bugünlerde biraz sıkıcı oldu. Yeni şeyler denemeye ne dersin?" diye sormuştu. Danışanın buna karşılık gülümsemiş, kocası da kabul ettiğini düşünmüştü. Sonra karısının yatağı mıhlamış, penisini ağzına sokmuş ve "Yut onu" diye emretmişti. Bundan hiç hoşlanmayan danışanım epey sinirlenmişti. 6. bölümde gördüğümüz gibi eğer biz saldırganlığımızla temas içinde değilsek o bizimle temas kurur ve bize daha çok beklenmedik yerlerde ulaşabilir. 20'li yaşlarının sonlarında bir çift nişanlandıktan kısa bir süre sonra bana gelmişti. Sıklıkla olduğu gibi danışmaya gelmek kadının fikriydi. Ama bunu yapma nedeni pek tipik değildi. Nişanlısına özür dileyen gözlerle bakarak şöyle dedi: "Açık sözlülüğümü bağışlayın doktor. Mike'la benim çok iyi bir ilişkimiz var ve birbirimizi gerçekten seviyoruz. Onun harika bir koca olacağını da biliyorum. Kız arkadaşlarım bile bunu söylüyor. Daha destekleyici, duyarlı ve ilgili birisini arasanız da bulamazsınız. Çocuklarla da arası çok iyi. Örneğin benim yeğenlerimle nasıl oynayacağını çok iyi biliyor. Harika bir baba olacak. Üstelik her şeyi konuşabiliyoruz. Ama bir sorunumuz var. Mike seksle ilgilenmiyor ve bana bunun nedenini açıklamıyor. Birkaç kez seviştik ve anlarsınız ya, bir sorunu yok. Ama sonradan giderek tavsadı. Hep bir bahanesi var. Stresli, yorgun, endişeli oluyor. Ama ben seksle ilgisini kaybettiğini düşünüyorum. Hayatında başka birinin olduğunu da düşünmüyorum. Beni sevdiğini biliyorum. Seksin en önemli şey olduğunu da düşünmüyorum. Ama endişeleniyorum. Daha evlenmedik bile. Ve sanırım Mike da size farklı bir şey anlatmayacak. Değil mi canım? Mike farklı bir hikaye anlatmadı. Ve o sevimli, tatlı dilli ifadesiyle gösterişsiz zekası Onun alışılmadık ölçüde kibar, bağlı ve verici bir adam olduğunu doğrulamaya yetti. Nişanlısına aşık olduğuna yemin etti ve onu çok çekici bulduğu konusunda ısrar etti. Sekse direndiğini de kabul etti. İri iri açtığı, üzgün ve şaşkın gözleriyle bana bakarak "Ama nedenini gerçekten bilmiyorum," dedi. Konuyla ilgi duygularını söze dökmese de birçok erkeğin terapinin ilk görüşmesine taşıdığı korumalı saldırganlık belirtilerinden hiçbirisini göstermedi. Üçümüz beraber sorunu evlilik terapisinde ele almaya karar verdiğimiz halde bir iki görüşmeden sonra çıkmaza girdik. Maika ne olduğu konusunda nişanlısından fazla bir şey bilmiyordum. Böylece çift terapisini bırakıp Maika tek başına görmeyi önerdim. Bu doğru bir hareket olmuştu. Çünkü Mike'ın anlatacak başka bir hikayesi olduğu ortaya çıktı. Yalnız görüştüğümüzde temel olarak yalnızca kendini kadınlara tecavüz ederken ya da onlara ateş ederken düşlediğinde uyarılmakla ilgili cinsel bir sorun olduğunu anlattı. Üzgün bir şekilde. Bu fantazilerinden dolayı kendisinden nefret ettiğini ve bunlarla mastürbasyon yapmanın kabul edilebilir bir şey olduğunu düşünmekle birlikte aşık olduğu kadınla sevişirken uyarılmak için bunları kullanamayacağını söyledi. Nişanlısıyla sevişmekten kaçınmasının nedeni de buydu. Bu, Mike'ın nişanlısı veya başka bir kadınla yaşadığı tek sorundu. O, çoğu erkeğin şu ya da bu derecede eşine dayattığı öfke, aşırı eleştirellik, meydan okuyuş ve duyarsızlığa asla göstermeyen bir örnek bir erkek arkadaştı. Buradan kalkarak Mike için terapinin hedefinin kadınlara olan bastırılmış veya bölünmüş öfkesini onlarla olan duygusal diyaloğuyla bütünleştirmek ve bu yolla sonunda cinsellikten arınmak olduğu anlaşıldı. Bu cinsellik düşmanlık vakası aşırı gibi gelebilir ve gerçekten de yoğun duygusal ve fiziksel istismar içeren bir çocukluk hikayesinden kaynaklanıyordu. Ama danışanımın fantazi ile gerçeklik arasındaki farkı bildiğini ve çeşitli nedenlerden ötürü fantazilerine uygun davranmaktan dolayı risk altında olmadığını unutalım. Ayrıca fantazilerinin cinsel hakimiyet düşüncesi, insan ilişkilerindeki anlamının daha çok evrensel olduğunu hatırlayalım. Ben kendi analizime başladığımda bir kadın olan psikanalistimin görüşmeyi divanda benim yanıma uzanarak yaptığı bir rüya görmüştüm. Psikanalistin rüyaya geliştirdiği zeki yorum, onunla sevişmek istediğim değil, ikimizi eşitlemek ya da onu kendi düzeyine indirmek. O sıralar işe yeni başlamıştım. İçin onu becermek isteğimdi. Yine bu çevrede bir zamanlar utandırıcı bir dil sürçmesi yaşamış, daha önce penisinden kamyon diye söz eden bir danışanıma bir sonraki görüşmede bunu hatırlatırken kamyon yerine tank deyivermiştim. Rüyamın ve dil sürçmemin de gösterdiği gibi savunmamda bunlar benim durumumda esas olarak bilinçsiz şeylerdi. Hatırlayacağınız gibi ne de olsa ailenin iki saldırgan ağabeyi olan en küçük hassas çocuğuydum. Pek çok danışanım başka erkeklere saldırganlık veya öfkelerini doğrudan gösterebilirken ya da çok kırılgan ya da fazlasıyla güçlü buldukları için bunu kadınlara yapmaktan korktuklarını ifade ederler. Kadınları kırılgan bulduklarında duygularının onları incitmek istemez, diğer durumda ise yaralanmış kadının bir erkeğin doğrudan saldırgan tepkisine hiç de benzemeyen bir şekilde bir tür görünmez yönlendirme ile sinsice misilleme yapmasından korkarlar. Ama her iki durumda da eşlerini doğrudan bir saldırganlık göstermeyi zor bulan erkekler bunu kılık değiştirmiş seks arenasına taşıma eğilimindedirler. Basit bir örnek, bir danışanım aylardır mesleki bir sınava hazırlanmakla meşgul olan kız arkadaşına kızgındı. Duygusal olarak aşırı tepkili ve tahakkümcü bir anneyle sürekli savaşarak büyümüş biri olarak kızgınlığını nişanlısına göstermek istemiyordu. Böylece bütün o süre boyunca destekleyici ve anlayışlı oldu. Ama sınavdan sonra bunu kutlamak için yemeğe çıktıklarında lokantadaki diğer kadınları incelediğini ve onları kız arkadaşından daha çekici bulduğunu fark etti. Bu örnekten de anlaşılabileceği gibi ister beğenin ister beğenmeyin. Erkekler sonunda saldırganlıklarını kadınlara aktarırlar. Ama seks aracılığıyla yaptıklarında bu genellikle gözden hem eşlerinin hem kendilerinin gözünden kaçar. Ya da en azından buna inanmak isterler. Bu tuhaf iletişim biçiminin erkeklerin cinsel fantazilerinden daha açık görüldüğü başka hiçbir yer yoktur. Cinsel fantazi kafanın içinde olduğu için mahremdir. Ama başka insanları ilgilendirdiği için kamusaldır. Daha önce de gördüğümüz gibi, gerçek hayatta daima cinsel olmayan, dışsal karşılıkları olduğu için de kamusaldır. Yaygın bir erkek fantezisi, içinde nefis mekanlar ve harika kadınlar olan saray gibi bir yerdeydim. Bir havuz, bar, jacuzzi, yiyecek ne istersen var. Baştan çıkarıcı iki kadınla birlikteydim. Biri beni emiyor, öbürünü arkasından beceriyorum. Pis işler. Böyle bir fantezi başka şeylerin yanında savunmacı bir büyüklenmeden, kadınlara tahakküm etmeye doğru giden kendine dönüklüğün saldırganlığa dönüşmesinin evrimini gösterir. Muhafazakar akademisyen tipli bir danışanım bu tür bir fantezisini sizin basit heteroseksüel zımbırtılarınız diye betimlemişti. Danışanım en sevdiği diğer fantezisinin yatak arkadaşının yüzüne boşanma da basit bir zımbırtı olup olmadığına emin değildi. Bu fantezisinden en çok bir kadınla birlikteyken üzerine tırmanıp yüzüne boşalmaya çalıştığında suçluluk duyuyordu. Tam boşalmak üzereyken penisimi bir tabanca gibi elimde tutup yüzüne nişan alıyorum diye anlatmış. Sonra da ben kafayı yemiş bir orospu çocuğu muyum nedir diye sormuştu. Her neydiyse penis de yüze tahakküm fantezisi de hiç de ender değildir. Ama bu danışanımın durumunun ilginç bir kökeni vardı. Yetişme döneminde annesi evde çıplak gezermiş. Annesinin evlilik dışı bir ilişkisi varmış ya da en azından danışanın öyle olduğunu düşünüyordu. Son olarak daha çocukken annesinin odasında porno kasetler ve yapay penisler bulmuştu. Kısacası annesinin cinselliği yüzüne vurulmuştu. O da başka kadınlarla cinsel ilişkilerinde bunu tersine çevirmeye çalışıyordu. İlginç bir şekilde bu tür tersine çevirmeler psikiyatr Robert Stoller'ın erkek cinselliğinin sapkın öğesi diye betimlediği şeyi örnekler. Travmanın zafere dönüştürülmesi. Stoller, çapkın olmayan cinsel düşmanlıkta olduğu gibi gerçek sapkınlıklarda da travmanın çocuğun annesininkinden farklı bir cinsel kimlik geliştirme güçlüğüyle ilgili olduğunu söyler. Zafer ise tam da bu farklılıkta orgazm zevkini ve intikamını bulmaktadır. 20'li yaşların sonunda yakışıklı bir adam olan bu danışanım, evlenmek üzere doğru kadınla rastlama hedefine ulaşmak için sürekli birileriye çıkıyordu. Çekici ve dostane olduğu için çoğu kadın onunla olumlu yaklaşıyordu. Ama o bir iki kere çıktıktan sonra tuhaf bir şekilde tüm ilgisini kaybediyordu. Bunun nedenini anlamaya çalışırken önce bu kadınları tanıdıkça anne kılıklı bir varlığın tahakkümüne girme korkusunun ilgisini söndürdüğünü düşündük. Bu mantıklıydı ama işimize yaramadı. Yaklaşık 1,5 senelik bir düşünmeden sonra danışanım bana aslında bir kız arkadaşı, yani bir tür kız arkadaşı olduğunu açıkladı. Duyduğuma inanmadan sahiden mi diye sordum. Evet diye cevapladı ve anlatmaya koyuldu. Bu kızla 1 seneden fazladır çıkıyorum. Çok tatlı ve birlikte gerçekten iyi zaman geçiriyoruz. Ama onunla evlenemeyeceğimi biliyorum. Ve ondan ayrılmam gerektiğini düşünüyorum. Ama bunu yapmıyorum. Ve bunun ona haksızlık olduğunu biliyorum. Çünkü bildiğim kadarıyla o benimle evlenmeye can atıyor. Bana neden ondan söz etmediniz diye sordum şaşkınlıkla. Ondan kimseye söz etmedim dedi gülümseyerek. Sanırım ilişkimden utanıyorum. Neden bilmiyorum ama kimsenin ondan haberi yok. Hiçbir arkadaşımla tanışmadı ve o evimdeyken telefonlara bile bakmıyorum. Sanırım siz de anneniz gibi gizli bir ilişki yaşıyorsunuz dedim. Sanırım dedi. Ama bu kadın anneme hiç benzemiyor diyerek devam etti. Bu anlaşılabilir bir şey dedim. Çünkü bu ilişkide siz anneniz gibisiniz. Üste olan sizsiniz. Danışanın bunun üzerine sanki bunu cinsel dünyada ya da doğrulamak istermiş gibi ilişkisinden utanma nedeninin kız arkadaşının fiziksel olarak annesinin tam tersi olmasıyla bir ilgisi olduğunu açıkladı. Annesi iri yarı büyük çıkık göğüsleri olan anaç bir kadınken kız arkadaşı ufak tefek ve düz göğüslüydü. 12 yaşında bir kız çocuğu gibi görünüyor ve bu bazen kafayı yemiş bir orospu çocuğu muyum nedir diye düşünmeme neden oluyor. Bu vaka travmanın zafere, yani tersine çevirmesini örneklemenin yanı sıra bir kadının erkeğin cinsel saldırganlığının rahatsız olmasa bile bunun cinsel olmayan karşılıklarının hedefi olmaktan kurtulamayacağını da göstermektedir. Bu vakada kız defalarca ilişkiyi bitirmek istemiş ama her seferinde danışanımla tekrar temas kurmuş ve onun koşullarını kabul etmişti. Yani bu kadın benim danışanım olmuş olsaydı erkek arkadaşının tabancasıyla onu ıslatıyor olmasını anlatmasından özellikle etkilenmez, kızın vurulmasına izin verdiği diğer cinsel olmayan yanları araştırırdım. Ve elbette kişiler arası masoşizmi ya da onun böyle bir ilişkiye iten her neyse onu incelerdim. Gördüğümüz gibi erkeklerin cinsel saldırganlığının büyük bölümünü erken yaşlarda anneleriyle aralarında kurulan güç dengesini tersine çevirmeye yönelik bir girişimdir. Ama bunun tamamı anne ile ilgili değildir. Erkekler anneleriyle bağlantılı olmayan bir güçsüzlük duygusunun tehdidini hissettiklerinde cinsel olarak saldırganlaşma kapasitesinin ziyadesiyle sahiptirler. Doktor olan bir danışanım buna iyi bir örnektir. Dün acil serviste yaptığım fazla mesaiden eve dönerken, bazen mastürbasyon yaparken kullandığım ve genç ve güzel bir kadının kendisiyle seks yapmam için bana yalvardığı bir fantezim aklıma geldi. Ama tuhaf ve rahatsız edici bir şey oldu. Tam baş olacakken aklıma o gece acil serviste ölen yaşlı bir kadın hastamın kafası geldi ve fantezimdeki kadının kafasının yerine geçti. Bütün gece çalıştığım için biraz yorgun olduğum doğruydu. Ama yine de bu beni müthiş tedirgin etti. Danışanıma yaşlı kadını sorduğumda, bunun ölmeden birkaç dakika önce bakmak için yanına yaklaştığı, 80 yaşlarında bir Alzheimer hastası olduğunu söyledi. Kadın ona kabaca defol git diye bağırmıştı. Danışanım yalvarıcısına, lütfen sizi muayene etmem gerek demiş ama kadın hezeyan içinde defol git diye tekrarlamıştı. Danışanım bunun üzerine oradan uzaklaşmış ve daha sonra kadının o gece öldüğünü öğrenmişti. Bir doktor olarak kadının ölümünün kaçınılmaz olduğunu ve bunun onu muayene edememiş olmasıyla bir ilgisi olmadığını biliyordu. Ama bir erkek olarak ölüm karşısında kendini güçsüz hissetmişti. Ve yine bir erkek olarak yalvardığı halde işini yapmasına izin vermeyen bir kadın tarafından hazmedildiği duygusuna kapılmıştı. Dolayısıyla fantezisinde bir, onu yaşama döndürmesini ve iki, işini yapması için onu kendisine yalvarmasını sağlayan olağanüstü güçler edinerek her şeyi tersine çevirmişti. Böylece yenilginin ızdırabını orgazm zevkine dönüştürmüştü. Erkeklerde cinsel saldırganlık sürecinin aşırı ucunda cinsel sadizm vardır. Teknik olarak bu kitabın kapsamı dışında kalmakla birlikte sadizm saldırganlıkla örtüşür ve benzer bir şekilde gündelik hayatın içinde yer alır. Ön sevişmedeki cinsel oyunların en iyi huylusu olarak köle rolü oynama fantazilerinin veya pratiklerinin görünüş sıklığı bunun açık bir örneğidir. Bunların altında daha önce gördüğümüz gibi iki cinsin yatak odasının içinde ve dışında birbirlerine karşı verdiği savaşta rolü olan kontrolün, gücün ve tahakküm zevki yatar. Belki de ürkütücü bir kelime olan sadizm yine de burada özellikle de karşıda olan masajımla eşleştiğinde de işe yarar. Bu kadınlar için önemlidir. Çünkü onu seven kadınlar ve kadınlardan nefret eden erkekler ve onlara aşık kadınlar sendromlarını yaratan bu eşleşmedir. Ama sürekli göstermeye çalıştığım gibi hiçbir cinsin sadizm ve masojizm de dahil kendisiyle ilişkilendiren özellikler üzerinde tekeli yoktur. Erkekler açısından bakıldığında daha önceden de değindiğim gibi Freud sadizmi dişi karşıtı masojizme dönüştürebilecek erkekle ilgili kavramlardan biri olarak görmüştür. Bu teoriyi kabul etmesek de etsek de erkekler saldırganlıklarını kendilerine yönelttiklerinde sonucun imrenilecek bir şey olduğunu iddia etmek güçtür. Bu konuyu cinselliğin diliyle ele alarak bağlayalım. Kendine karşı yıkıcılık, dışarı boşalma. İsrail Dışişleri Bakanı ile ilgili eski bir fıkra vardır. Bakanı balkonda karısıyla sevişirken gören komşusu bunu neden yaptığını sorar. Bakan, dışarı boşalmanın doğum kontrolü açısından iyi olduğunu duymuştum diye cevap verir. Belki de ırkçı çağrışımları olan bu fıkra, Dışişleri Bakanı faslı bir Yahudidir. Adamın eğitimsizliğini ve önceden inşaat işçisi olduğunu ima eder. Ama iş cinselliğe geldiğinde erkeklerin salaklığının ırk ya da eğitim sınıfları tanımadığı da gerçektir. Aslında cinsel olarak ifade edersek bütün erkekler yanlış yerde ya da yanlış zamanda ya da yanlış insanın içine boşaldıkları ya da boşalmaları gerektiği halde boşalmadıkları için risk altındadırlar. Erkeklerin cinsel salaklığı milliyet veya dille de sınırlı değildir. Bu, Endülüslü Don Juan, İspanyolcasında İspanya'da erkeğin aşağıdaki başı, penisi, kalktığında yukarıdakini kaybeder diye bir deyiş vardır. Olduğu kadar, Doğu Arap Yahudilerinin kullandığı Yiddiş dilindeki çuk kalkınca beyin yere gömülür deyişinde de açıkça görülür. Ama 7. bölümde gördüğümüz gibi erkeklerin kendilerine dönük yıkıcılıkları basit bir gerizekalılık meselesi değildir. Kendine dönüklük ve saldırganlık gibi. Bu da erkeğe özgü güvensizlik çatışmasının doğrudan bir sonucudur. Cinsel olarak bunu en hoşlandığı cinsel fantezisini bir kadının içinde kafasıyla yukarıdaki girmek ve onun içinde yüzmek olan bir danışanım da görmek mümkündür. Bu danışanımın durumunda bir kadının içinde kaybolma arzusu fantezisinde açıkça ortadayken bundan duyduğu korku cinsel gerçekliğindeki açığa çıkıyordu. Erkekliğini kanıtlamak için tehlikeli yerlerde, patronunun masasında, Empire State binasının asansöründe ve bir keresinde de Büyük Kanyon'da uçurumun bir metre uzağında seks yapmaktan özellikle zevk alıyordu. Aynı çelişkiyi erkek tehlikeli bir gerçeklik olarak algıladığı şeyden cinsel fantezisinin güvenli sularına kaçtığında bu sefer tam ters açıdan görmek mümkündür. Örneğin 30'lu yaşlarının sonunda bir avukat olan bir danışanım bazı bakımlardan bu kadar saldırgan bir yolda yürümek için fazla duyarlı bir insan olmasına rağmen hep şirket birleşmeleri ve satın almaları alanında çalışmayı istemişti. Yine de sonunda iş değiştirdiğinde oldukça güçlü bir pozisyona, büyük bir firmanın ortaklığına geçmişti. Ama daha işindeki ilk gün başarısız olma ve işten atılma fantazilerini kurmaya başlamıştı. O gece rüyasında çocukken yaşadığı evde tuvalete gittiğini ama annesi onu seyrederken hortumdan fışkırır gibi güçlü ve sert bir şekilde her tarafı pisleterek yere işediğini ve etrafı temizlemediğini görmüştü. Açıkçası annesinin arkasından pisliğini temizleyeceği evinde cesur olmayı ve ortalığı batırmayı, bunun Manhattan'daki penis sallayıcı avukatları arasında yapmaktan daha güvenli bulmuştu. Bu dinamiği daha iyi irdelemek için ne kadar hırslı olmak istediği ve mesleğinde ne kadar risk almaya talip olduğu konusunda yıllar boyu kararsız kalan 34 yaşındaki bir danışanımın vakasını ele alalım. Sonunda tam evlenmek üzereyken tehlikeye atılmaya karar verdi. Mali danışmanlıktan bir yatırım şirketinde portföy yöneticiliğine zorlu bir geçiş yaptı. İkinci işi yüksek riskle karşılık yüksek ödülü olan hayatta kalıp kalmayacağınızı performansınızın belirlediği bir işti. Kısacası tehlikeli bir yerdi. Ama danışanın güçlü, analitik ve şahsi becerilerini birleştirerek yükselen borsanın da yardımıyla ilk yılda beklentilerini kat kat aştı. Patronu ona yaklaşık 400 bin dolarlık ilk primini verirken Wall Street'e hoş geldin dedi. Bir önceki sene danışanımın yıllık maaşı 80 bin dolardı. Ama çelişkili bir biçimde bu başarı onu kendini daha güvende hissetmesini sağlamadı. Tam tersine altına girdiği risk onu daha da sinirli yapıyordu. Böylece izin kullanmadan ve kendisine teklif edilen fazladan ücretleri kabul etmeden sıkı bir tempoda çalışmaya devam etti. Ve ikinci yıl daha da başarılı oldu. Tam o sıralarda hisse seçimi üzerindeki mesleki bir konferansa katılmak üzere Colorado'daki Denver şehrine gitti. Kaymayı çok sevdiği ve iki yıldır izin kullanmadığı için New York'tan bir gün önce ayrılmaya ve konferanstan önce kaymaya gitmeye karar vermişti. Ama güvensizliğinden ve patronunun fark etmeyeceğini düşündüğünden bir gün tatil yapacağını patronuna söylemedi. Dağa vardığında patronun konferansta olduğunu sanacağını düşünerek cep telefonundan onu aradı. Ama patronum, iyi ki aradın David. Burada yeni bir şey yok. Yarın dağdan inince yine ara dedi. Danışanım o gece otel odasında yalnızken oldukça endişeli ve neredeyse depresyondaydı. İşten atılma korkusuyla kendini olayı düşünmekten alıkoyamıyordu. Kafasını dağıtmak için kentte yürüyüşe çıktı ve sonunda kendini bir çıplaklar barında buldu. Orada kızlardan biriyle arka odada kucak dansı yaptı. Bu arada evlenmiş ve karısı hamile olan danışanım çıplaklar barına gitmenin hatta çıplak bir kızla dans etmenin önemli bir şey olduğunu düşünmemişti. Ne de olsa tamamen giyinikti. Ama kucak dansı sırasında orgazm oldu ve bu onu aklını başından aldı. Çizmeyi aştığını hissetti. Şimdi önceye göre daha fazla eziyet çektiği için yalnızca işini kaybedeceğini değil, AIDS kaptığını ve karısının onu terk edeceğini de düşünüyordu. Kaçışı geri tepmişti. Sonunda danışanımın patronu da bedeni de karısı gibi düşündüğünden daha bağışlayıcı çıktı ve hiçbirini kaybetmedi. Ama söz konusu erkekçe başarılarını evde ve işte muhtemelen tehlikeli girişimler olarak yaşadığı için bu danışanımın bilinçsiz bir şekilde kendisine zarar vermeye çalıştığını görmek oldukça kolay olsa gerek. Bu bilgilerin ışığında kendine dönük cinsel yıkıcılık sorumluluktan hayali ya da anlık bir güvenlik alanına kaçış olarak görülebilir. Elbette herhangi bir şekilde çizmeyi aşarsanız fantezi gerçek olabilir. Bir o noktada güvenli olmaktan çıkar. Özellikle kibar, dürüst ve sorumlu bir erkek olan bir yıllık evli bir danışanım bir görüşmede sokakta kadınlara baktığını söylemişti. Yeni evlendiği ve karısıyla çok iyi bir ilişkisi olduğu için bu onu rahatsız ediyordu. Bana, hayatımın kadını bulmuşken neden başka kadınlara bakayım ki diye sordu. Ona etkileyici olduğunu düşündüğüm ince bir soruyla karşılık verdim. Neden bu kadar endişeleniyorsunuz? Sonunda karınızı aldatacağınızı mı düşünüyorsunuz? Böyle bir şeyi başlatan ben olmazdım diyerek beni şaşırttı. Ama bu kadınlardan biri kalkıp gelse ve bana bir içki ısmarlamak istemez miydin diye sorsa muhtemelen onunla sevişirim. Ya da en azından sevişmeyeceğimden emin değilim. Jim Carter bir Clinton mı olduğunuzu zaman gösterecek diyerek konuyu özetledim. Stanley Kubrick'in Gözü Tamamen Kapalı adlı filminde Tom Cruise'un canlandırdığı karakter fantezi ve gerçeklik arasındaki ince cinsel çizgide yürür. Karısının başka bir erkekle ilgili bir fantezisini açıkladığı bir karı koca kavgasıyla harekete geçen Tom Cruise karakteri New York'un yeraltı seks dünyasında bir keşif gezisine çıkar. Ama her seferinde tam eyleme geçecekken tehlikeli bir şeyler olur. Bir partide canlandırmaya çalıştığı çıplak kadın sonunda ölür. Sevişmenin eşiğine geldiği bir fahişe HIV pozitif çıkar. Ve Long Island'da bir malikanede davetsiz bir gözlemci olarak katıldığı gizli bir maskeli orji balosunda hayatı tehlikeye girer. Yine de filmi izleyen kişi bunun sadakatsizliğin tehlikeleri hakkında bir ahlak dersi olduğu duygusunu yaşamaz. Film insanı daha çok cinsellik ile tehlike arasındaki ilişkiye dair bir saptama olarak çarpar. Filmin Freud dönemindeki Viyana'da yazılmış ve kurgulanmış olan Arthur Schnitzler'ın romanına dayandığını düşünürse bu pek de şaşırtıcı değildir. Freud, insanların doğasına ilişkin nihai görünüştü, bunun iyi ve kötü güçler arasındaki bir savaş olduğu yolundaydı. İyi güçler hayatı devam ettirmek ve yenilemek isteyen cinsel hayat, gücü Eros'la, kötü güçler ise daha önce de gördüğümüz gibi sorumluluktan kaçınma ve varoluşun eski, güvenli aşamalarına geri dönme arzusu olarak yorumlanabilecek ölüm içgüdüsü, Thanatos'la ilişkilendirilir. Yani cinselliğin kendisi tehlikeli değildir. Daha çok cinselliğin hayatı devindiren doğası, içimizdeki karanlık hayat karşıtı güçlerle sürekli olarak savaşır. Şimdi açık olalım. Birçok kişinin işaret ettiği üzere ölüm içgüdüsünün var olduğuna dair bilimsel bir kanıt kesinlikle yoktur. Diğer yandan buna dair bol miktarda tarihi ve felsefi kanıt bulunur. Uygar insanın gerçekleştirdiği dini, bilimsel ve teknolojik ilerlemelerle birlikte kendine dönük yıkıcılığın bir biçimde mevcut olmadığı bir toplumun ya da dönemin olmadığı görülüyor. Bizler ve belki de kadınlardan daha çok erkekler savaşlarla, arabalarla, alkolle, intiharla veya iş kazalarıyla bir biçimde kendimizi öldürüyoruz. Ama cinsellik ile tehlike arasındaki ilişkiyi değerlendirmek ve anlamak için Freudcu ya da metafizikçi olmamız gerekmiyor. Stanley Kubrick'in filminin çağdaş New York şehrinde orijinal hikayenin Freud döneminde Viyana'sında yaptığı iş kadar iyi iş yapmasının nedeni de bu. Ofisimi Manhattan'ın çok da külüstür olmayan 57. sokağındaki saygın bir iş merkezine taşıman ben kısa bir süre sonra bana bir televizyonda üst düzey yönetici olarak çalıştığı ve evlilik sorunları olduğunu söyleyen bir danışan yönlendirilmişti. Adam gerçekten de son derece başarılı ve sevilen bir televizyon yöneticisiydi. Ama sorunun sadece evlilikle ilgili olmadığı anlaşıldı. Evet, evliydi. Ama asıl sorunu kokain, alkol ve seks bağımlısı olmasıydı. Maalesef bu az rastlanan bir bileşim değildir. Ve bu durumdaki diğer danışanlarıma da yaptığım gibi psikoterapiye başlamadan önce onu da uzun vadeli bir uyuşturucu ve alkol tedavisine yönlendirdim. Bu adamı yalnızca bir kez görüşme sırasında gördüğüm halde iki nedenden dolayı aklımdan hiç çıkmayacak. Birincisi, görüşmenin ilk dakikalarında sorunlarını bana açıkça anlattıktan sonra çalıştığım binanın en üst katındaki ofiste sadomazolar için gizli bir danışma servisi olduğunu söyledi. İkincisi, alkol ve uyuşturucu tedavisinden çıktıktan kısa bir süre sonra geçirdiği uyuşturucu kaynaklı bir kalp krizi sonucu ölü bulundu. Sanırım bu iki nokta cinsellik tehlikeye ilişkisini yaşam alanıma yakınlaştırdığı için hatırımda kaldı. Ama danışanımın üst kattaki danışma servisiyle ilgili olarak verdiği minik bilgi de beni şaşırtmaya ve sorumlu ve olgun profesyonel kimliğime meydan okumaya yönelik bir girişim olduğu için bana çarpıcı gelmişti. Bunun cinsellikle de sadomasojizm veya cinsel bağımlılıkla da ilgisi yoktur. Hepimiz cinselliğin yetişkinlerin bile kendilerini rahat hissetmedikleri gizemli, yasak bir haz olduğu duygusuyla büyürüz. Yetişkinler biz çocukların önünde açık açık cinsellikten söz etmez. Yalnızca fısıltılı konuşmalar ya da suçluluk dolu şakalarla bundan söz ettiklerini belli ederler. Aslında cinsellik bize sınırlı tehlikeli bir şey ya da daha doğrusu tehlikeli bir haz ya da belki haz veren bir tehlike olarak sunulur. Sanırım burada erkeklerin cinsel olarak eğlenmediklerinde aslında tehlikeyi hazla yenmeye yönelik bir girişimde bulunduklarının genellemesi yapılabilir. Ama erkekler bunu yalnızca erkekliklerini kanıtlamak ya da bir kadının bedeninin aldatıcı güvenliğine sığınarak erkekliklerinden kaçmak için değil, en derin sınırlamalarına narsist bir meydan okuyuşla da yaparlar. Şüphesiz erkeğin nihai sınırlaması bedenidir. Bilimsel yasalar gereği beden hiçbir zaman mükemmel olamaz ve biz büyüdükçe kaçınılmaz olarak bozulur ve ölür. Bu yüzden de sınırlarımızı meydan okumaya çalışmak için en iyi ve en kötü yerdir. Böyle bir meydan okumayı gerçekleştirmek için cinsel vecdin her şeyi unutturan kaçışından daha iyi bir bedensel araç bulunabilir mi? Bana göre bu, seks bağımlılığının altında yatan nihai dinamiktir. Seks bağımlısı erken yaşta yaşadığı bir cinsel istismarın travmasını tersine çevirmek ya da silmek için mücadele ediyor da olsa, boşluk ve anlamsızlık duygularından kaçmaya çalışıyor da olsa, nihayetinde kendisini orgazm yoluyla fiziksel incinebilirliğin inkarına ve üstünlüğüne adamış birisidir. Elbette bu kendine dönük yıkıcılık biçiminin acı ironisi, bedene bu kadar yakın yaşadığınızda ümitsizce inkar etmeye çalıştığınız fiziksel olanın kölesi olma gerçeğinden asla uzak kalmayacak olmanızdır. Kompulsif bir alkol, uyuşturucu, yiyecek, para veya cinsellik tüketicisi olarak tanımlanabilecek bağımlı kişi, tam da kontrol edilemez olanı kontrol etmeye, üstesinden gelinemez fiziksel tuhaflıkların üstesinden gelmeye çalıştığı içindir ki, başarılı 12 aşamalı programların hepsinin ilk adımını kontrolden vazgeçmek oluşturur. 7. bölümde de gördüğümüz gibi, bu, cinsel bakımdan kendine karşı yıkıcı erkeğin ailesini ve arkadaşlarının olduğu kadar terapistin de imkansız bir duruma sokar. Çünkü bu erkeğin yıkıcılığının bir kısmı onlara yöneliktir ve onların yardımseverliğini alt etmeyi amaçlar. Yani eğer bir seks bağımlısıyla uğraşıyorsanız onun kompülsiyonlarının üzerinde hiçbir gücünüz olmadığını kabul etmelisiniz. Ve ona yardım etmek için de yapabilecek en iyi şey onunla uğraşma nedenlerinizi, kendisini, kendi fiziksel incinmezlik yansılmasını, kendisine ait ve onunla paylaşmakta olduğunuz gerçek fizikselliği tahrip ederek korumaya adamış birisiyle uğraşma nedeninizi incelemek olacaktır. Bazı insanlar seks bağımlısı erkeklerin gönül eğlendirirken başkalarına zarar verdiklerini ve uyuşturucu bağımlılarından farklı olarak kendilerine karşı o kadar da yıkıcı olmadıklarını düşünürler. Madde bağımlılığı ile cinsel kompülsiyonlar arasında önemli farklılıklar olsa da bu duygu seks bağımlısının sonunda kendisi için değerli olan her şeyi kaybetmese bile riske attığı gerçeğiyle uyuşmaz. Cinsel arzuların esiri olduğunu duygusunun azabı ve orgazma verdiği rahatlamanın ardından bilincine üşüşen yoğun suçluluk kendinden nefret ve boşluk duygularıyla da uyuşmaz. Ağır seks bağımlılıklarının mazoşizmi çoğu erkeğe yabancı olmasa da bu kitap boyunca tekrar tekrar gördüğümüz gibi bunun altında yatan tehlikenin cinselleştirilmesinden fiziksel sınırlara karşı koymaya kadar uzanan dinamikler için aynı şey söylenemez. Benzer bir şekilde cinsel masojizmin ya da acıdan erotik zevk alma tıpkı cinsel sadizm gibi bir ölçüye kadar cinselliğin temel fizyolojisinin ve psikolojisinin ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Örneğin cinsel uyarılma, yükselip alçalma ve boşalmanın kaçınılmaz olduğu ana yaklaşırken yaşanan fiziksel duygulanımlar hep fiziksel bir kontrol kaybıyla, haz ve acının birbirine karışmasıyla ve aklın sevinçle bedene boyun eğişiyle birlikte yaşanır. Cinsel eylemleme, bekarlık çelişkisi. Bu bölümde göstermeye çalıştığım gibi erkeklerin cinselliğinin belli bir çelişik niteliği vardır. Bir yandan tüm cinsel bozukluklar ve düzenler geçmişin ve bugünün önemini ilişkileriyle alakalı cinsel olmayan duygusal sorunlar yansıtır ve içerir. Bununla başa çıkmak için cinselliği cinsellikten arındırmamız ve gündemdeki cinsel sorunu en azından zaman zaman cinsel olmayan çözümler aramamız gerekir. Diğer yandan, cinsel olmayan duygusal çatışmaların her zaman cinsel bir temeli olduğu ve bunlarla başa çıkmak için duygularda gizli cinsel ipuçları bulup keşfetmemiz gerektiği anlaşılmaktadır. Bu çelişkiye belki de en iyi örnek bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde bekar yaşamayı seçmiş erkeklerdir. Dışarıdan bakıldığında aseksüel görünen bu erkekler içlerinde belki de içsel fantezileri dışsal gerçeklikle bağdaştırmayacak kadar yoğun bir cinsellik taşıyor olabilirler. Defalarca tartıştığım gibi bu çatışmanın içinde Rus bebeklerin de olduğu gibi başka bir çatışma yatar. Erkeğe özgü güvensizlik çatışması. 28 yaşında Broadway oyuncusu bir danışanın mesleğine çok fazla odaklandığını, erken elde ettiği başarının altında ezilip kişisel hayatını tamamen ihmal ettiğini fark ettiği için terapiye gelmişti. İlk görüşmede bana hiç romantik bir ilişkim olmadı ve söylemeye utanıyorum ama hayatımda hiç sevişmedim dedi. Bekaretimi kaybetmenin zamanı gelmedi mi? Üstelik mastürbasyon yaptıktan sonra öylesine yorgun düşüyorum ki yaklaşık 48 saat hiçbir şey yapacak halim kalmıyor. Gülmeyin ama bu yüzden gösteri günleri asla mastürbasyon yapmamak gibi bir kuralım var. Ama her gün gösteriniz varsa bu sorun oluyor. Başlangıçta bu danışanımın sözde halsizliği ile ilgili şüphelerim vardı. Ama bana bunu kanıtladı. Geçenlerde günün şovundan önceki gece mastürbasyon yaptım dedikten sonra gülümsedi ve ekledi. Elimde band kaydı var. İnanın, lafı ağzında gebeleyen bir gerizekalı gibiydim. Tamam dedim. Bunun sizin neden bu kadar yorduğuna bakalım. Sonunda bu danışanımı yoran şeyin mastürbasyon faaliyetinden çok bunu eşlik eden fantazilerin yoğunluğu olduğu ortaya çıktı. Bu fantazilerde danışanım cinsler arası savaş veriyor, kah çevresindeki kadınlara soyunun, beni emin, bana ne kadar büyük olduğunu söyleyin diye emirler yağdırıyor. Kah kendisinden yaşlı yapay penis takmış iri yarı bir kadın tarafından baştan çıkarılan hassas bir ergene dönüşüyordu. Hoş ve her açıdan sağlıklı bir insan olan bu genç adam bu tür tahakküm ve itaat fantazilerini gerçek hayatta uygulayabileceğini hayal edemiyordu. Ama başka bir şey tarafından uyarılabileceğini de hayal edemiyordu. Ve hala bakir olmasının nedeni de buydu. Bu soruna yaklaşmanın bir yolu onun fantazilerini gerçeklikte uygulamayı denemeye teşvik etmekti. Rol yaparak bir fahişeyle ve benzeri ama benim yaklaşımım farklı oldu. Onun ihtiyacının cinsellik değil, fantazilerini cinsel olmayan bir şekilde uygulamak olduğunu düşündüm. Hırpalanmış erkekliğini onaylayacak kadın, bastırılmış erkekliğini canlandıracak kadar erkek olan birisiyle özenli bir ilişki kurması gerekiyordu. Tartışılır bir şekilde bütün erkeklerin ihtiyacı budur ve elbette seks ama tam da bu sırayla. Danışanlarımın cinsellik konusunda benimle bir kadında olduğundan daha rahat konuştuklarına şüphe yok. Ama gerçek şu ki biz cinsellikten konuşurken erkek muhabbeti yapmıyoruz. Kadınca konuşmalar yapıyoruz. İlişkilerden konuşuyoruz, duygulardan konuşuyoruz. Bunu yapabilmemizin nedeni ikimizin de erkek olduğumuzu bilmemiz ve cinsiyetimiz hakkında şüphelerimizin olmaması. Ama bir erkek bir kadınla iken erkekliği devreye giriyor. Peki bu? Erkeklerle kadınlar arasında açık bir iletişim umudunun olmadığı anlamına mı geliyor? Tam tersine, erkeğe özgü güvensizlik çatışması erkeklerin aslında bir kadınla kadınca konuşma ihtiyacı içinde olduğunu söyler. Ama bunu ancak eğer kadının onlarla biraz erkek muhabbeti yapabiliyorsa yapabilirler. Bu çok büyük bir sorun olmamalı. Çünkü psikolojik olarak ifade etmek gerekirse erkekler ve kadınlar temelde farklı olduklarından çok benzerdirler. Erkeğe özgü 7 özellik dışında, her ne kadar bu kitap konusu gereği cinsler arasındaki farklılıkları öne çıkarıyor olsa da ben erkekleri ve kadınları birleştiren şeylerin nihayetinde onları birbirinden ayıran şeylerden ağır bastığı inancındayım. Üstelik onları ayıran şeylerin de illaki kutuplaşmaya neden olması gerekmiyor. Biraz sevgi ve epey bir çalışmayla tam zıttımız bile en iyi tamamlayıcımız olabilir. Kitabın sonu 22 Eylül 2011 sayfa 277.